Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bugünkü Mihrab'ın Etrafında programı daha önce de bir kere olduğu gibi çok değerli iki hocamla beraber icra edeceğimiz bir program olacak. Ahmet Konuk hocam, Orhan Kaymak hocam, benim yanımda bu iki tane dostum, meslektaşım olunca artık benim işim kolay. Ben inanıyorum ki bugünkü konumuzu değerli üstadlarım en güzel şekilde anlatacaklar. Size de dikkatle dinlemek kalıyor. Konumuz ne hocam diye sorarsanız, israf. Allah'ın hoş görmediği, dinimizin yasakladığı fakat hayatımıza değişik branşlardan girip yerleşmiş bir menhiyattan başka bir şey değil. Lafını ediyoruz, söküp atamıyoruz ama söküp atamıyoruz diye lafını etmekten de geri durmamamız lazım. Söylerken atılacak veya konu işlendikçe hiç olmazsa yenileri yapılmayacak, hiç olmazsa benzerleri frenlenecek diye düşünerek başlamak istiyorum. Değerli üstadım, şimdi emekli başvaizimiz Ahmet Konuk hocama sözü bırakıyorum. İsraf genelde nedir? Alt başlıklarını nasıl sayabiliriz? Nasıl isterseniz söz sizin efendim.
Teşekkür ediyorum efendim. Şimdi israf Arapçada serf kökünden geliyor. Kullanmamız gereken zamanı, mekanı, eşyayı, şartları yani gerekli yerlerde değil de onun dışında kullanmak diye tabir edebiliriz kısaca.
Evet.
Hatta şimdi ilk önce zamandan bir örnek verebiliriz.
Tabii. Zamanda israf.
Zamanda israf. Şimdi çoğumuz bunun farkında değiliz ama ister istemez içerisinde bulunuyoruz. Günlük hayatımıza girmiştir. Nasıl? Örneğin hocam işte yarın öğleden sonra görüşelim dendi. Bir randevu verildi. Bizim uygulamamızda maalesef öğleden sonra, ikindiden sonra, akşamdan sonra, yatsıdan sonra bunların hepsi öğleden sonra geldiği için bu bir kelimenin efendim şeyinde muhteviyatına günümüzün yarıdan çoğunu israf etmiş oluyoruz. Zamanı kullanamıyoruz. Konuya yeni başlıyoruz ama dinleyicilerimizden de özür dileyerekten burada bir hatıramı yad etmek istiyorum.
Buyurun, buyurun efendim.
Avrupa'da devlet-i aliye tarafından görevlendirildik geçici bir zaman için. Yurt dışında da şu anda bizleri dinleyen bütün görevlilerimize başarılar, din kardeşlerimize de muvaffakiyetleri temenni ediyorum.
Amin.
Efendiliş Kilisesi'nin papazıyla randevulaştık.
Evet.
Çok enteresandır. Dedik ki falanca gün saat 5.30'da.
Buluşalım.
Nerede? Kilisede buluşalım dedik. Benim meramımı anlatacak kadar Almancam var ama bir papazla görüşeceğimiz için orada en az üniversiteyi bitirmiş bir delikanlı yanıma alayım ki evet, şey olmasın, bir aksaklık olmasın diye düşündüm. Delikanlıya da her kelimeye tercüme etmeyeceksin. Ben daraldığım zaman sana soracağım, sade bunu tercüme edeceksin ki konuşmanın ahengi bozulmasın. Tamam hocam dedi. 5:30-2 geçe kiliseye vardık. Papaz yerinde yok. Fıkra gibi ama gerçek.
Evet.
Telefona sarıldık. Papaz, her imam, Arapçada her malum sayın demektir. Sayın imam, siz randevunuza sadık kalmadınız. Bizim sizinle anlaşmamız 5:30 idi. Bak şu anda saat 32 dakika geç kaldınız.
Vah.
Her imam ne yapsın? Bu açıklığı evet, kapatabilmek için trafik sıkışmıştı da biraz efendim işte ondan dolayı aksadı falan derken onun hesabını önceden yapacaksınız. Ona göre efendim şey yapacaksınız. Randevunuza sadık kalacaksınız. Enşuldimuh dedik, özür diledik. İkinci randevulaşmamızda 10 dakika önce gitmeyi tercih ettik efendim. Merhum Mehmet Akif ne diyor malum? Yurt dışından döndüğünde havalanda soruyorlar zamanında. Diyorlar ki Sayın Akif, Avrupa'yı nasıl gördünüz? Ne diyor? İşleri dinimiz kadar sağlam Ama dinlere de bizim işimiz kadar çürük diyor efendim. Dakik. Bu çok önemli. Yani daire amirlerimizden tutun memuruna, sivil halkına varıncaya kadar aradan saatler geçer efendim, program başlamaz. Burada büyük bir zaman israfı var. Bu israfın önüne geçmemiz lazım efendim.
Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Bir de yaşanmış hayat örneği verdiniz. Biz de randevulara maalesef çok riayet edilmiyor ama burada Allah rahmet eylesin Necati Tayyar Taş'ı, eski müftümüzü hatırlamamız lazım. O randevu konusunda çok titizdi. Biz alışmadığımız için o titizliği yadırgıyor idik. Orhan Hocam, henüz konuyu değiştirmeden bir de kahvelerde harcanan zaman, televizyon karşısında harcanan zaman, bendeniz acizane zaman zaman futbolla da ilgilendiğim için diyorum ki 90 dakika maç, 9 saat yorum. Bu nasıl bir şey kardeşim? Bu nasıl uygulama? Bu konulardan da biraz bahsederseniz zaten elinizle diğer maddelere geçeceğiz.
Efendim, sevgili dinleyicilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum. Yani çağımız israf çağı desek yani çok büyük bir laf etmiş olmayız. Maalesef israf çağı ve en büyük israfı da Ahmet Hocam'ın da ifade ettiği gibi zamanda yapıyoruz. Çünkü zaman bizim Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği sermayemiz. Evet. Bize tanıdığı mahdut bir zaman diliminde yaşıyoruz. Dolayısıyla zamanı en güzel, doğru ve verimli kullanabilen toplumlar, gelişmiş toplumlar. Kullanabilen insanlar daha verimli hayatını efendim, dünyevi, uhrevi, maddi, manevi hep kazançlı olmuşlar. Dolayısıyla velâ tüsrifû ifadesi sadece külü veşrebu velâ tüsrifû, yani yemede içmede, orada Cenab-ı Hak bizi bir dikkatimizi çekiyor. Ama baktığımız zaman sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarında, Kur'an'ın hayatımıza yansımasında bir nefesin bile israf edilemeyeceğini anlıyoruz. Çünkü her nefeste Allah adın di müdam dediği gibi Süleyman Çelebi'mizin, yani öyle bir şuurlu hayat yaşamak ki her anımızı amacına uygun en güzel, en verimli işlerle değerlendirebilmek. Yani bu tabii ciddi bir zaman disiplini kazanmayı gerektiriyor. Yani İslam toplumlarının, özellikle Müslümanların, bizlerin çuvaldızın batırırız, iğneyi batırırız ama gerçekten kendimize bu konuda karnemiz maalesef sıkıntılı. Çünkü vahyin bize sunduğu zaman disiplini ve zamanı verimli kullanma ahlakını kaybettiğimiz zaman bütün işlerimizde, yani siyasi, ekonomik, iktisadi, sosyal bütün hayatımızı israf etmiş oluyoruz aslında.
İbadetlerin %100'e yakını zamanla kayıtlı. Mukayyet, değil mi hocam?
Evet.
Namazın zamanı var, orucun zamanı var, kurbanın zamanı var.
Şüphesiz yani bu aslında bize bunu zaman disiplinini kazanmamızı iktiza ediyor. Mesela 5 vakit namazımız, günlük miracımız, huzur-u ilahide duruşumuz günlük hayatın ana omurgasını çıkarmamızı sağlıyor. Evet. Yani içerisini de doldururken bu ana omurganın yine faydalı, insanlığın hayrına maddi manevi kazançlı bir şekilde geçirmemizi sağlayacak faydalı işlerle doldurmamızı, asla ama asla hiçbir anımızı ziyan etmememizi gerektiriyor. Yani vahyin, Kur'an'ın ve Resul-i Kibriya'nın, canlı Kur'an'ın, yaşayan Kur'an'ın bize sunduğu hayat nizam bu. Her anı siz düşünün, eskiden hac ibadeti için mesela Arefe, haccu Arefe, hac Arafat'tır diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Yani düşünün 6 ay yol gitseniz ama Arefe günü Arafat'ta bulunamasanız hac o hacını olamıyorsunuz yani. Ertesi sene bir daha randevu almanız gerekiyor işte yani. Tekrar gitmeniz gerekiyor. 6 aylık bir yolculuk daha yapmanız gerekiyor. Oruç ibadeti. Efendim ben bir dakika önce açtım, ne olacak yani diyemezsiniz yani. İmsak, iftar, akşam.
Sınırları.
Yani bu aslında bize mesela oruç ibadeti asla gaflette bulunmamamız gerektiğini ikaz ediyor. Yani her an şuurlu bir şekilde ağzıma bir şey gitmesin, dilimden kötü bir söz çıkmasın, gözüm kötülüğü görmesin, kulağım kötü söz işitmesin. Yani ben insanım, sıradan bir varlık değilim, herhangi bir canlı değilim. Allah'ın yeryüzündeki en kıymet verdiği, önem verdiği, hatta onun adına yeryüzüne nizam, intizam getirmekle, yeryüzünü yaşanabilir kılmakla mesulüm, memurum tarzında halifem dediği, inni cailun fil ardı halife diye böyle muazzam bir görev ve sorumlulukla mesulüz. Yani çağımız maalesef tabii tüketim çağı, israf çağı, her alanda bu geçerli. Mesela sosyal medya diye bugün bir realitemiz var. Ve maalesef insanlar bu gafletten kendimizi kurtarama konusunda çok ciddi bir bilincimizin olması gerekiyor. Aksi takdirde bir mesajlara bakıvereyim diyorsunuz, bir saatiniz, 60 dakikanız uçup gidiyor. Ne öğrendiniz? Hiç. Niye bakıyorum ben diye bakmanız lazım. Yani her şeyin bir niyeti var yani. Her şeyin bir amacı var. Dolayısıyla ve bunun verimsiz bir şekilde, anlamsız bir şekilde, nefsani boyutta, tamamen süfli boyutta israf ediliveriyor Allah göstermesin. Geçen bir dakikanın geri dönme imkanı ve ihtimali yok.
Allah razı olsun. Yok. Zaman tekrar elde edilemeyen bir nimet.
Evet.
Paranızı kaybedip tekrar kazanabilirsiniz. Arabanız kaza yapar, tamir edebilirsiniz. Eviniz yıkılıp yeniden yapabilirsiniz. Zamanı yeniden döndürmek mümkün değil. Öyleyse çok dikkatli kullanmak gerekir. Hocam iki önemli noktaya dokundunuz, ben hemen notumu aldım. Yiyiniz içiniz israf etmeyiniz. Ayet-i Kerime, Kur'an-ı Kerim'de dururken bizim hem hacda hem umrede hem de seyahatlerdeki o açık büfe israfın danışkası değil mi? Örneği değil mi?
Maalesef bize ait değil çünkü. Yani açık büfe
monte edilmiş, gelmiş.
Açık büfe tavrı tarzı tüketim ekonomisinin bir neticesidir. Yani tüket.
Tüketemediğini de çöpe at.
Çöpe at zaten. Yani senin tüketmen.
İlla ve yemek değil.
Evet, ve bu yemede yaptığınız israf size sağlıksız bir beden olarak, sağlıksız bir hayat olarak geri dönüyor. Yani geçenlerde okuduğum bir yazıda dünyada zannediyorum yılda 2 milyon insanın açlıktan öldüğünden bahsediyordu. 3 milyon insanın da
fazla yemek,
obeziteden vefat ediyor. Yani burada dengeli davransak, bizden paylaşsak, hem sağlıklı olacağız hem de açlıktan ölen insanların ölmemesini temin edeceğiz. Şimdi burada bir kavramı da hatırlamak gerekiyor. Yani eskiden tabii bu böyle bir hayat nizamını, zamanı disipline ederek kullanabilme, verimli kullanabilme tarzını, tavrını tekkelerimiz çok güzel eğiterek bunu sağlamışlar. Mesela sufilere İbnül Vakt tabiri demek kullanılır. Vaktin çocuğu. Yani vaktini ne işi, ne zaman, nasıl yapılması gerekiyorsa, hangi vakitte hangi iş yapılması gerekiyorsa onu yapan, vaktini asla zayi etmeyen, haktan gaflete düşmeyen muhteşem bir şey. Tekke'de bu disiplin kazanılıyormuş. Bu, çünkü bu da bir ahlak gibi öğrenilmesi gereken, kendimizi bu anlamda örneklerle, önümüzdeki örneklerle, doğru örneklerle hayatımıza taşıyabileceğimiz bir güzellik. Onun için İbnül Vakt kavramı hakikaten çok önemli bir kavram.
Efendim Allah razı olsun diyorum Orhan Hocam. İki küçük notumu ilettikten sonra Ahmet Hocam'a geçmek istiyorum. Hani orucu, başlamış bir orucu yerseniz cezası kefaret. Yemin eder bozarsanız kefaret tutmanız, kefaretini ödemeniz gerekir. İsrafın cezası nedir diye sorulduğunda ben de diyorum ki innehu la yuhibbul musrifin. Allah israf edenleri sevmez, cezası yetmez mi?
Artık öyle.
Bu kefaret kafi değil mi abi?
Evet.
Biz bazı işleri de hocam, Ahmet hocam, israfı yaparken ya kim ne karışır, parasını ben vermiyor muyum mazeretiyle işliyoruz. Elektriği az yak kardeşim, suyu biraz kısıtlı kullan, kim karışır ya, parasını ben vermiyorum. Bizim parasını veriyor olmamız israf etmemizi temin eder mi, caiz kılar mı, normalleştirir mi? Oradan başlayalım ve vaktimize göre düğünlerdeki israfa bir dokunmanızı
İnşallah istirham ediyorum. Efendim, kendiniz de güzel izah buyurduğunuz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Abdest alırken bile suyu israf etmeyin buyuruyor.
Allah Allah.
Yani bir ırmakta dahi abdest alsan, evet, koskoca ırmak diyemezsin. Niye? İnsanda kötü alışkanlık yapar bu. Kendi hayatını disiplin edebilmek için ırmakta, akarsuda abdest alırken bile israf etmeyecek. Bu kurallara uyacak. Efendim, şimdi bir de günlük hayatımızda değerli hocam, hayatın bir gerçeği, din kardeşlerimiz, vatandaşlarımız bir miktar çalışıyor, ondan sonra emekli oluyor. Ne yapıyorsun? İşte zaman öldürüyorum kahvede. Zamanı öldürmek değil, emekli olmak demek, zamanı öldürmek demek değil. Yani potansiyeli biraz düşük seviyeye alaraktan çalışmak demektir. Bizim dinimiz ne buyurmuş? Efendim, beşikten mezara kadar
ilim tahsiyat.
İlim tahsiyat buyurmuş. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalış, yarın ölecekmiş gibi de ahirete çalış buyurmuştur. Yani bir kere şu kahvede boşu boşuna oturup da zaman öldürüyorum kelimesini şeyden, günlük yaşamımızdan çıkarmamız lazım.
Sözlükten, lügattan çıkarmak lazım.
Bu çıkması lazım. Zamanı iyiye kullanacağız.
Araya girmek evet, istiyorum efendim. Değerli hocam, emekliler dediniz. 12 milyon emekli var.
Evet.
Her bir emekli bir kilo sebze üretse, evet, bak. Bütün, evet, senede bir kilo sebze 12 milyon kilo eder arkadaşlar. Evet. Birer yumurta üretseler 12 milyon yumurta eder.
Evet.
Birer ağaç dikseler 12 milyon ağaç eder.
Evet efendim.
Bu kadar potansiyel. Evet. Bugün kahvelerde sağda solda emekli, zaman öldürüyoruz diye geçip gidiyor.
Evet efendim.
Bu Allah'ın bize soracağı bir hesap olur.
Şimdi buyurun. Diğer bir efendim husus günlük hayatımızda. Vatandaş zaten 35-40 yaşına gelmiş, hâlâ evlenmiyor. Hmm. Halbuki Efendimiz ne buyuruyor? Evleniniz, çoğalınız. Kıyamet günü ben ümmetimin çokluğu ile iftihar edeceğim buyuruyor. Evlenen bir kişi, af buyurun, düşük bir çocuk bile meydana gelse, o kıyamet günü şey yapacak, bir mükemmel insan şeklinde şefaatçi olacak. Şimdi bir İngiliz araştırmacısı Türkiye'ye geliyor. 400 sene İstanbul mahkemelerinde kaç tane boşanma davası olmuş araştırıyor. Hı. 20 tane efendim.
Hı.
400 senede 20 tane boşanma davası açılmış şeyde. Şimdi bizim aşağı yukarı günlük İstanbul mahkemelerine baksak 400-500 tane şey var. Boşanma davası var. Bir zaman evlenmiyor, zaman öyle boşa gidiyor. Evlenenler de efendim geçinemiyor.
Boşanıyor.
Tekrar boşanıyor, yine o şekilde israfa gidiyor. Bunu çare olaraktan efendim acizane, geçenlerde ben kürsüye de arz ettim inşallah yetkililerin kulağına gider diye, hacca ve umreye gidenlere nasıl biz hac ve umre seminerleri veriyor isek, aileden sorumlu devlet bakanlığı yapabilir, Diyanet İşleri Başkanlığı yapabilir, belediyeler yapabilir,
vakıflar,
vakıflar yapabilir. Ne yapalım efendim? Evlilik seminerleri verelim.
Evet.
Bu seminerlere kim gelsin? Psikologlar gelsin, ürologlar gelsin, efendim müftüler gelsin, vaizler gelsin, her branştan insanlar gelsin. Mesela gençlerimizi eğitsin. Desin ki bu evliliğin kutsi yönü budur, yuvayı dağıtmanın mahsulları şunlardır desin. Hatta af buyurun, zaman zaman vatandaşımız hamdolsun dinine bağlı olduğu için bazı sorunlarını bizlerle paylaşıyor.
Evet.
Geçenlerde bir olaya şahit oldum. Hocam diyor, biz 15 yıllık evliyiz, benim kocam iktidarsızdır diyor. Peki yuvaya dağıtsa mahcubiyetleri dağıtamıyor, kimseye de bunu söyleyemiyor. Bu şekilde seminerler tertip edilseydi, ürologların bu muayenesinden geçseydi, evladım senin başında böyle bir durum var deseydi, psikologlar bunun efendim şeyini izah etseydi, müftülerimiz, vaizlerimiz, hocamız din yönünü izah etseydi, bu israflara, bu perişanlığa mahal kalmazdı efendim. Bunun da bir zaruret olduğunu görüyorum.
Şüphesiz belki israfların en büyüğüne dokundunuz. Yuva yıkma israfı, evet. Yuvaları mahvetme israfı. Orhan Hocam dedi ki asrımız sanki israf asrı oldu.
Evet.
Bu yuvalardaki yıkılma da asrın vebası oldu. Amerika'da %50'ye ulaşmış,
evet,
boşanma oranı değerli hocam. Avrupa'da %35-40'larda.
Evet.
Ülkemizde 15-20 sene evvele kadar 7%-8% iken şimdi %12'lere ulaştı. Evet. Malum aileleriniz, bendeniz 20 senedir bu konuda,
evet,
çalışıp konferanslar vermeye çalışıyorum. İsmini vermeyeceğim güney illerimizden birinde bizde de %10'a-12'ye doğru tırmandı deyince Müftü Efendimiz işaret etti. Hocam bizim ilçede %50'ye ulaştı.
Allah Allah. Allah
bu
Allah.
İsrafın, felaketin çok büyüğü hocam. Evet. Ne yangına benzer, evet, ne depreme benzer. Efendim bir de düğünler deyince bir tarafta eşyasını almakta güçlük çeken, ev kira iken hiç olmazsa içindeki zaruri eşyalarımı temin edebileyim diye güçlük çekerken diğer tarafta bazı kardeşlerimiz salona 40.000 lira verdik. Ya biz 60.000 liralık bir salonda bu düğünü yaptık. Öbürü de iftihar ediyor. 100.000 lira verdik.
Evet.
Şu kadar harcadık. Ya bunlar nereye gidiyor? Bir kızlarımız bizi bağışlasınlar. Bir gün kullanılacak gelinliğe 7.000, 8.000, 10.000 yarışarak 15.000 lira verilmesi israf konusu düşünüldüğü zaman akılla izah edilecek bir davranış,
efendim,
mı? Birkaç cümle de burada.
Teşekkür ederim efendim. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde malum Bismillahirrahmanirrahim. Lâgat kâne lekum fî rasûlillâhi üsvetün hasenetün buyuruyor. Lekum diye buyurulduğunda muhatapların tamamını ilgilendiriyor. Hangi kişi ne iş yapacaksa, işi, mesleği, branşı neyse Resulullah buna efendim örnektir. Efendimiz ne buyuruyor? Evlim velev bişâtin. Yani düğünlerde bir velime dediğimiz o mübarek yemeğe verin. Velev bişatin demek, bişat koyun. Yani bir koyun kesin demek, bir koyun bedeli kadar efendim şey yapıldığı zaman bu sünnet yerine gelmiş olur efendim. Ayşe validemiz rivayet ediyor. Buyuruyor ki bizim yeşil bir kumaşımız vardı benim diyor. Medine'de gelin olacak bütün kızlar sırasıyla o kumaşı götürürlerdi. Şimdiki gelinlik yer gibi onun örtünür o şekilde. Peki Ümmühatül Müminin, müminlerin annesi olan Hazreti Ayşe validemiz Resulullah'ın hane-i saadetlerinde o bir kumaş ile bütün Medine kızlarını gelin ederken bugün bizim kızlarımız elhamdülillah sorduğu zaman Müslümandır. Ayşe validemizin efendim manevi evladıdır ama tatbikata gelince en pahalı aşerpler arkasında efendim pahalı reklamları taşıyaraktan efendim bunlar tamamen yanlıştır. Bizim örneğimiz efendim Fatıma validemizin çeyizine bakılsın. Bütün tarih kitaplarında var bunlar. Mevzu kitaplarında var. Su taşımak için testisi. Hurma lifinden bir yatağı var. Bir tane divanı var. Bir de su biriktirmeye küpü var. Bundan ibaret. Bir de el değirmeni var. Eskiden mesela şimdi şey olmadığı için o dönemde fabrikalar şunlar bunlar olmadığı için,
evet,
herkes kendisi el değirmeni de çeyizine koyuyor. Arpayı onunla un yapıyorlardı. Hatta mevze kitaplarında yazıyor. Fatıma validemiz zamanı öyle kullanıyor ki mübarek eliyle taşı çeviriyor, değirmen taşını. Öbür eliyle arpayı koyuyor,
hı-hı,
değirmenin üzerine. Diliyle Kur'an-ı Kerim okuyor. Kalbiyle okuduğu Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapıyor. Ayağıyla da mübarek Hasan Hüseyin Efendimiz'in beşiğini sallıyor idi. Aynı zamanda annemiz bunca işleri yapıyordu efendim. Allah şefaatlerinden ayırmasın.
Amin. Allah razı olsun. Amin. Dinleyicilerimiz beni bağışlasın. Biz örneği almışız ama yanlış yerde kullanıyoruz. Bazı müzisyenler var. Bir eliyle bir aleti çalıyor. Öbür eliyle öbür aleti, ayağıyla başkasını, kafasıyla başkasını çalıyor. Halbuki hayatın zaruri ihtiyaçlarını çeşitli organlarımızla yerine getirerek israfı önleme konusunda, evet, bunu kullanmamız, bu örneği o noktada almamız gerekir.
Evet,
maalesef efendim Hazreti Ayşe validemiz bu örtüyle bütün Medine kızlarımız gelin oluyor. Biz de şimdi o pahalı gelinlik bir gün giyiliyor, Bir daha da benim bunda hatıram var, ben bunu kimseye vermem. Ne olur fakir kızımız da versen de onunla gelin olsa da
efendim,
gelinliğe tabii yeni bir para harcamasa.
Tabii.
Efendim türbeye varınca saygı duyulsa türbeyi diyor kutsallaştırdınız, putlar. Bu da gelinliği kutsallaştırıyor.
Yani.
Ben giydim, başka kimse giymedi. Ne olacak? Mezara gidiyor. Yani o da mezara da gidecek hali yok.
Evet.
Sandıkta çürümeye terk ediliyor.
Evet.
Değerli hocam, vaktimiz de yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyor, biraz daha olsa bile. Hani israf israf israf deme yerine müşahhas örneklere dönebilmek için, ilaçlarda israf, devlet dairesinde israf ve oyuncak almada israf konusunda Orhan hocamı dinleyelim, sonra Ahmet hocamla devam edeceğiz.
Şimdi efendim tabii aile konusu başlı başına bir konuydu. Hı. Düğünlerde israf deyince yani hakikaten önemli, ama biz neticeleri konuşuyoruz bakın. Boşanma oranlarının artması, aile hayatındaki huzursuzluklar, bu netice. Peki sebeplerini doğru tespit etmek gerekiyor.
Hı.
Yani sebepleri doğru tespit edemezsek, yani kızımızı, oğlumuzu, evlatlarımızı vahyin, Kur'an'ın, sünnetin tertemiz ölçüleriyle vakti doğru kullanma konusunda, eşyayı doğru kullanma konusunda, israf etmeme konusunda bir kültür, bir bilinç üzere yetiştirmediğimiz zaman bu sonuçları daha vahim bir şekilde yaşamaya, yarınları daha kötü bir şekilde görmeye hazır olmamız lazım.
Problemleri kaynağında kurutmak lazım.
Aynen. Yani bu bilincin oluşması gerekiyor. Düğünlerin, çünkü bu musibet nereden peydah oluyor? Bu musibet dünyevileşme belasının getirdiği, her şeyi görünür, her şeyi tüketir, tüketimle huzur bulunur zihniyetinin taşınmasından kaynaklanıyor. Ben daha çok tüketiyorum, daha fazla alışveriş yapıyorum, daha pahalı şeyler kullanıyorum. Dolayısıyla daha caka satma, efendim gösteriş, israfın alt katmanlarındaki tetikleyen unsurları bir yerde.
Evet.
Dolayısıyla bunları fark etmeden eşya ile mutluluk ararsak mutluluk bulamayacağız. Yani mobilya, bizim evimize aldığımız pahalı mobilyalar, pahalı eşyalar mutluluğumuza katkı sağlamayacak. Yani gençlerimizi bu anlamda ben mazur görüyorum. Biz büyüklere bakıyor onlar. Dolayısıyla örnek olmamız gerekiyor. Yani bir aldığımız bir elbise, bir ceketin efendim 10 sene, 15 sene eskimiyorsa, ihtiyacımızı görebiliyorsa kullanabilmemiz lazım. Evdeki eşyalarımız da öyle. Onun için genç kardeşlerimizin bence bu anlamda doğru örnekler önünde olarak güzel örneklerle bu güzellikleri fark ettirmemiz lazım. Dünya ve dünyevi imkanlar mutlu olmak için bir sebep olmadığını fark etmemiz lazım. Çünkü düğün dediğimiz hadise, evlilik dediğimiz hadise her ne kadar bir maddi yönü olsa da kısmen asıl olan manasıdır.
Evet.
Ve mana ile güzelleşir. Fezfer bizatit dini terbet yedâket diye Peygamberimiz Aleyhisselam, sen dindar olanı tercih et derken, eşler tercih edilirken bir güzel ahlak ile bak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evliliğine baktığımız zaman Hatice annemizi niçin tercih ediyor? Onun kimliği, kişiliği ve karakteri. Peygamberimizi Hatice annemiz niye tercih ediyor? Aynı şekilde. Mal, mevki, dünyevi bir beklentisi yok. Onda gördüğü Muhammed'ül eminlik, dürüstlük, güzel ahlak, yani mana üzerine bir yuva tesis ediliyor ve bu yuva 25 sene cennet hayatı gibi, cennet hayatından bir örnek olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından yaşanıyor. Dolayısıyla bunu iyi fark etmek gerekir diye düşünüyorum. Yani tabii devlet dairesi çocuklarımızın eşyalarını alırken bütün bunlarda gözetmemiz gereken şey madde ile maddi imkanlar ile mutlu olamayacağımızı fark etmemiz lazım. Yani gerçekten işin özüne, esasına temas etmemiz lazım. Evlatlarımız zaten yetiştirirken bütün isteklerinin karşılanması onları mutlu etmiyor. 100 tane isteğin 99 tanesini karşılasanız
birini karşılamasanız
mutsuz, çocuk mutsuz. bizim bir bayram günü bayramdan bayrama, bazen iki bayramda bir defa alınabilen bir çorap, bir ayakkabı sabaha kadar bizi mutluluktan uçuruyordu. Evet. Çok mutluyduk. O imkan bize efendim küçücük bir hediye çok mutlu ediyordu. Ama günümüz dünyasında çocukların efendim şu oyuncağın bir versiyonu sonrası çıktığı anda elindeki oyuncak hiçbir anlam ifade etmez hale geliyor yani. Dolayısıyla çocukların da yetiştirirken biz ebeveynler sebep oluyoruz. Yani çocukların mutsuzluğunu aslında
ben bilinçsiz da davrandığımız... Ben masum görmüyorum ama yeni nesil de evet. Ölçüyü kaçırıyor da. Evet. Bence her yaştaki kendine dikkat etmeli diye düşünmemiz lazım. Büyüklerin evet. oyuncağı da şimdi telefon oldu. Evet. Otobüste, vapurda, trende insanların elinde birer telefon. Dünyadan alakayı kesmiş, onunla meşgul. Değerli hocalarım, affınıza sığınıyorum. Bu şirketlerin şu kadar dakika bedava, şu kadar dakika ucuz şeklindeki kokuya konuşma imkanı vermeleri, bu telefon kardeşim uçak kalkarken kapat diyor, uçağı etkiler diyor. Peki sen kulağına yapıştırıyorsun, 45 dakika konuşuyorsun. Bu beynini etkilemez mi ya? Koca uçağı etkileyen nesne senin beynini etkilemez mi kardeşim? Beynimizi bile israf ettiriyor bunlar. Yeni çıkan modelleri binlerce lira, 3000, 5000, 8000. Adam evinin geçiminde güçlük çektiği halde çocuk buna ısrar edince alıp taksit taksit ödeme mecburiyetinde kalıyor. Hocam vaktin sonuna doğru yaklaştık. Varsa sizin son cümlelerinizi alayım. Ahmet hocamla da bitirmek istiyorum.
Estağfurullah. Yani biz ben gençler konusunda olsun, çocuklar konusunda olsun biz ebeveynler, büyükler doğru örnekler olmamız gerekiyor.
Amin.
Şimdi bir küçük kıssa. Adamcağız malum şimdiki nesil belki bunu da bilmez. Çift sürerdik eskiden efendim tarlada sabanla, pullukla. Bir büyük affedersiniz öküz, bir de yanında tosun katar ki onu eğitirdi. Adam çift sürüyorum imiş. Çift sürerken tosun dönemeci efendim cizinin başında dönerken yatıyormuş. Yani işi aksatıyor. Yavaşlatma eyleminde bulunuyor. Şimdi adamcağız öküzü kamçılarmış, ona sopa atarmış falan. Komşusu bir iki görünce ya komşu demiş arkadaş. Anlamadım ben bu işi. Yani yatan tosun sen öküzü diyorsun. Demiş ki bu işleri bilmez. Bu üçkağıtçılıkları bilmez. Kesin bu söylemiştir ona demiş şimdi. Yani biz gençlik nereye gidiyor? Gençlik şöyle sürekli gençlik üzerinde olumsuz düşünceler üretmemizin hiçbir manası yok. Gençler bizden öğreniyor. Gençlere biz doğru örnekler olmamız lazım. Benim babam efendim şu arabasını aldı, arıza yapmadı, 30 sene kullandı, 20 sene kullandı, 25 sene kullandı. Siz 5 senede bir araba modelini yenilerseniz o çocuktan öyle bir israf ahlakını, israfı önleme ahlakını bekleyemezsiniz.
Efendim Allah razı evet. olsun, teşekkür ediyorum. Ahmet hocam konuyu toparlama anlamında neler lütfederseniz onları dinleyip konuyu noktaya.
Teşekkür ediyorum Orhan hocam, çok güzel izah buyurdular. En son burada neslimizin israf edilmemesi gerektiği üzerinde duruldu. Kur'an-ı Kerim'de malumunuz 200 civarında efela tezekkerun, efela tağilun ayetleri geçer. Düşünmüyor musunuz, akıl etmiyor musunuz, tezekkür etmiyor musunuz diyerekten. Şimdi bu özellikle ülkemizin de şeyi efendim problemlerinden birisi. Kısaca bir misal vermek gerekirse Bedir Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orduyu konuşlandırıyor bir yere.
Evet.
İki tane genç sahabe geliyorlar. Ya Resulallah, Cenab-ı Hak'tan vahiy mi geldi yoksa siz kendiniz mi uygun gördünüz? Hayır, bu konuda vahiy gelmedi, ben kendim uygun gördüm buyurduğu zaman, Ya Resulallah, biz bu orduyu buradan kaldırıp Bedir kuyularının yakınına konuşlandırırsak develerimizi rahat sularız, ihtiyacımızı rahat gideriz, hem de düşmanla da şeye gelemez. Aa, bu fikir çok güzel buyurdu Efendimiz. O iki tane genç sahabenin fikrine efendim orada şey yaptı, kabul etti fikrini. Kalk komutunu vererekten orduyu derhal şeye götürdü. Bedir Koyun başına götürdü. Evet. Bunu niye söylüyorum? Gençlerimiz gerek okulda, gerek efendim tasavvufi ekollerde, gerek ailede eğitim alırken bunlar tamamen bilimsel olaraktan düşünmeye şey yapmamız lazım efendim. Sevk etmemiz lazım. Yönlendirmemiz lazım. Evet. Şimdi tabii bizi her türlü din kardeşlerimiz dinliyor, yanlış anlaşılmasın. Geçenlerde bir delikanlıyla konuşuyorum ben. Delikanlı konuşurken dedi ki hocam dedi, bizim dedi efendi hazretleri dedi, çağın dedi şeyidir, kutbudur dedi. Ben pek anlamıyorum, ne demek istiyorsunuz dedim. Yani kutbudur demek hocam dedi güya bana şimdi. Kainatın yönetimini Allah-u Teala şeye vermiş dedi. Efendi hazretlerine vermiş dedi. Dedim ki bizim eskiden beri bildiğimiz bir akaid var. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail aleyhisselamın görevleri var. Ondan sonra mesela dedim Apollo 11 Ay'a gitti. Bunu ne yaptı? Onu da bizim Efendi Hazretleri'nin şeyiyle gitti demesin mi dedim. İsim, adres, yer, zaman mahfuz benim tarafımda. Bu da nedir? Böyle düşünen yüz binlerce gencimiz var. Lütfen genç neslimizi israf etmemek için Efendimiz ne buyuruyor? Ütlübül ilme velev bir sıyni. İlim çilde bile olsa gidin alın diyor. Tamamen ilme ve bilme açık gençlik yetiştirmemiz lazımdır diyorum efendim.
Ki bu nesli israf etmiş.
Nesli işte etmeyelim.
Olmayalım.
Son kelimeyi.
Buyurun.
Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknedu min rahmetillah. Ey kendilerini, nefislerini israf eden, yani kendilerine vermiş olduğumuz el, ayak, göz, kulak, bedeni dinin emrettiği istikamette değil de israf yolunda kullanan kullarım, benim rahmetimden ümidinizi kesmeyin. Ben bütün günahları affederim buyuruyor. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu bütün aza ve organları da israf yönde değil, ibadet yönünde, insanla hizmet yönde kullanmamız lazımdır efendim.
Allah razı olsun. Değerli Ahmet Konuk hocamla Orhan Kaymak hocama, değerli dinleyenlerimizin gıyabında teşekkürler ediyorum. Teşrif ettiler. Bugünkü Mihrab'ın çevresinde programını beraber yaptık. Bana göre de önemli bir konuyu detaylarıyla incelemiş olduk. Bendeniz Mustafa Akgül, bütün dinleyenlerimize hayırlı cumalar, hayırlı günler, israfsız bir hayat temenni ediyor, saygılar sunuyorum efendim.